Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.
Fotoğrafın tamamından bir kez daha merhaba. 7 Kasım 2018, bugün çarşamba, ben Ahu Özyurt, RSFM'de yine birlikteyiz. Bugün Türkiye'nin gündeminde çok sıcak bir gelişme gözükmüyor ama konuşacağımız konu çok önemli. Önce Amerika'daki ara seçimlerle başlayacağız ve bizi YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Onun hemen adresinde bir iki dakika içinde paylaşıyorum sizinle birlikte. Çok çekişmeli ve sertleşen bir seçim atmosferinden geçti Amerika ve ara seçimlerde hatırlatalım Başkan Trump'ın seçildiği bir seçim değildi. Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 1/3 ayrıca çok kritik eyaletlerde belediye başkanlığı seçimleri, valilik seçimleri vardı. Tarihi nitelikte bir tablo var önümüzde çünkü Amerikan siyasi tarihinde bile belki nadir görülen sayıda bir Kadın Temsilciler Meclisi seçimi oldu. 96 kadın temsilciye görev yapacak Temsilciler Meclisi'nde. İşlerinde Rashida Tlaib, Filistin kökenli, İlhan Ömer, Somali kökenli iki Müslüman kadın da var. Sharissa Davis ve Deb Haaland isimli iki Kızılderili kökenli kadın da var. Çok enteresan, bütün bu kavga aslında yüksek mahkemeye Trump'ın atamayı istediği Brett Kavanaugh'ın ismi üzerindeki kavgayla başladı. Bu mücadele, kadınların siyasetin içinde bu kadar aktif olması ve yükselmesi, aday gösterilebilmesi. Ardından bunu konuşacağız sevgili Serra Karaçam'la, Washington'dan bize bağlanacak. Bölgeden gelen önemli bir isim, CHP'nin eski milletvekili ve halen de Sosyalist Enternasyonel'de görevi olan Sayın Umut Orhan bizimle birlikte telefon hattımızda olacak ve GAP bölgesinde enteresan bir demografik değişim ve ekonomik sıkıntıdan bahsediyor. Suriyeliler konusunu konuşuyoruz. Çok mağduriyet var, çok da sıkıntı var. Olabildiğince soğukkanlı bakacağız ama rakamlar başka bir şey söylüyor bize. Ve internet meraklıları, YouTube kullanıcıları, adil kullanım kotasının sonuna mı geliyoruz? Ben bile anlamıyorum. Adil kullanım kotası nedir? Herkes eşit kota kullansın mı? Birisi film seyrederken öbürü açmasın mı? Hepsini Serhat Ayan'a soracağız. Başlıyoruz. Fotoğrafın tamamı. Telefon hattımızda sevgili Serra Karaçam var. Belki bir sonraki bağlantımızda YouTube'da deneriz. Serra çok teşekkürler. Sabahın çok erken saati biliyorum. Çok uzun bir gece geçirdin. Washington'dan bize bağlanıyorsun. Duyabiliyor musun bizi?
Evet evet duyabiliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Saat 7.13 çok erken değil. Evet aslında gece yarısı itibariyle burada tablo ara seçimlerle ilgili netleşmişti Ahucuğum.
Biz hep tabii kadın meselesini konuşuyoruz ama sen onunla mı başlamak istersin? Yani kadın temsilcilerin ağırlığıyla mı başlamak istersin? Yoksa genel bir siyasi dengeleri bize bir yorumlar mısın birkaç dakika hemen?
Tabii olur nasıl istersen oradan da başlayabiliriz. Çünkü o nokta bu tablonun bel kemiğinde önemli bir dayanak teşkil etti aslında. Kadınlar Trump'tan sonra hiç siyasete karışmayan kadınlar, özellikle demokratların yanında elbette, siyasete girmeye başladılar. Hem gönüllü olarak, aslında bu bir önceki başkanlık seçiminde Trump dönemi Hillary ile birlikte artan bir eğilimdi. Hillary çok fazla gönüllü desteği almıştı. Ancak çok küçük bir farkla ve tartışmalı bir şekilde Trump'ın seçilmesinin ardından kadınlar söylemden de rahatsız olarak, medyanın da Trump'ın kadınlarla ilgili ifadelerini aşırı öne çıkarmasıyla birlikte siyasete ilgi göstermeye başladılar ve 90 kadın yeni son tabloda, rakamlar hala 1-2 eyaletten gelmeye devam ediyor, yeni seçildi ve Demokrat Parti içerisinde de farklı kadın prototiplerini görmeye başladık. Dolayısıyla daha genç, daha çok kadın Amerikan siyasetinde artık var. Ve bir diğer önemli nokta da kampanya bağışları. Büyük devlerin desteklediği adaylardan ziyade daha fazla kadının, daha az rakamlarda olsa bile adayları desteklediğini de görüyoruz. Bu tarafta da yine kadınlar var. Dolayısıyla evet, bugünkü Temsilciler Meclisi'ndeki değişen resimde, demokratların ağırlık kazanması resminde kadınların büyük bir payı olduğunu söyleyebiliriz. Rekor sayıda aday ilk kez Amerika tarihinde yarıştı. Hem Senato için hem Temsilciler Meclisi için. Tabii hemen öncesinde seçimlerin, yani son 3 ayda bir Anayasa Mahkemesi üyesi adayını tartıştı Amerika Trump'ın. Kavanaugh ve kendisiyle ilgili taciz suçlamaları gündeme gelmişti. Demokratlar bütün bu negatif tarafları, söylemi, bu olaydaki talihsizlikleri çok iyi kullandılar ve şimdiye kadar demokratların içerisinde görmeye alışık olmadığımız, Amerika'da bir ilk olan bir takım profillerle yarışa girdiler. Çünkü örneğin İlhan Ömer gibi, Rashida Tlaib gibi Filistin kökenli Amerikalı, Somali kökenli Müslüman başörtülü bir kadın. Daha önce bu cesareti göstermeyen demokratlar, çok da oy kullanmayan bu kesimlerin harekete geçeceği, bunları ısıtacak isimlerle ilerlediler. Dolayısıyla tabloda kadınların rolü tarihi olarak karşımıza çıkıyor, doğrudur.
Peki şimdi nasıl bir kongre göreceğiz ve nasıl çalışılacak? İkiye bölündü. Tabii senatoda hala cumhuriyetçilerin çoğunluğu var. Ama orada da bir dengeye yakınlık var. Tamamen topal ördek diyemiyoruz ama Trump için çok da kaybedilmiş bir yarış gibi de gözükmüyor. O da zaten tweet attı, harika yarış, sonuçlar çok memnunum dedi. Cumhuriyetçiler cephesi ve o dengeyi nasıl görüyorsun, güçler ayrılığını?
Evet. 11.30'da bir basın toplantısıyla zaferi bir kez daha ilan edecek Trump. O da bekleniyor elbette. Şimdi Trump için oyun değişti mi? Esas soru bu, bu ara seçimden sonra. Çünkü özellikle Trump karşıtı medyada bir Trump'ın referandumu yorumu yapılmıştı bu seçim için. Kampanyada da bunun üzerinden ilerlendi. Trump için oyun değişti mi? Neden oyun değişebilir? İkinci sorusu da bu seçimlerin 2020 başkanlık seçimine dair bir resim veriyor mu? Bu tabii, ama ilkine baktığımız zaman Trump'la ilgili zaten özel savcı Mueller'in yeni kanıtları toplamaya çalıştığı, Trump'ın onu görevden almaya çalıştığı, dolayısıyla Rusya'nın Amerika başkanlık seçimlerine müdahalesi ne tartışan bir Amerika vardı. Bu bir tarafı işin. Diğer tarafı yine son olarak Kaşıkçı cinayetinin ardından Trump'ın damadı üzerinden Suudi Arabistan'la olan ilişkiler, yine kraliyet ailesinin Washington'daki oteli dahil çeşitli mal varlıkları, Trump'ın vergi konusu gibi noktalarda bu rakam, yeni tablo bir takım soruşturmaları başlatabilir hareketliliği var. Bu bekleniyor. Bu mümkün mü gerçekten? Yani Trump için oyun hakikaten değişir mi? Amerikalılar gerçekten farklı bir Amerika'ya mı uyandı bugün? Bunu bilemiyoruz. Çünkü siyasette pek çok ülkede, Türkiye'de de bu böyledir. Doğru. Biliyorsunuz. Bir şekilde de uzlaşılır daha sonradan. O yüzden bu konuda çok Trump azledilecek mi, o noktaya varan bir şey olacak mı gibi oyunun değiştiğini söylemek bence mümkün değil şu anda. Ancak Trump karşısında atılabilecek bazı adımlar var artık. Tartışmalı atamalarda daha güçlü olunabilecek. Doğru. Belki başka komisyonlardaki ağırlık değişebilecek. Özellikle Adalet Bakanlığı ile ilgili, ki Trump Adalet Bakanlığı'nın kendi yaptığı atamalardan bile memnun değildi. Ki demokratlar da tablodan memnun değil. Demek ki devamlı buralarda bir yarış vardı. Bu noktalarda biraz durdurulabilir görülüyor Trump bu son tabloyla birlikte. Yine Suudi Arabistan'la ilişkisi, vergi beyanları dediğimiz gibi, bunlar soruşturulabilir. Ancak bir ihraç beklentisi, söylemi, yaygın duyduğumuz bir söylem olmakla birlikte ilk etapta bu çok mümkün ve olası gözükmüyor. Ama 2020 seçimleri için bunu ön plana çıkaran yıpratıcı söylem tabloda belki başka bir etki yaratabilir. Bunun üzerinden de ilerlendiği görülüyor zaten.
Peki, bu bir iki cümleyle de Türkiye ilişkileri konusunda bir değişiklik bekliyor musun? Temsilciler Meclisi'nde tabii demokratlar ağırlığa geçince belki başka dinamikler devreye girer. Birazcık daha başka konular hem pozitif hem negatif artar diyorlardı. Sen nasıl görüyorsun?
Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı oluştu son dönemde. Aslında 15 Temmuz'da başlayan bir süreç bu. Fakat Amerika ile herhangi bir sorun yaşandığında bu Ray Brunson olabiliyor. Buna karşılık getirilen bir yaptırım olabiliyor. Tıpkı Trump'ın da iç siyasette bu konulardan güç alması gibi. Türkiye'de şöyle bir durum oluyor. Başkan sorumludur her şeyden. Amerika işte o dönem kötülenecekse bu ilişkilerdeki gerilimden dolayı tek suçlu hemen zaten yönetim görülüyor elbette. Trump'a karşı bir negatif söyleme geçiliyor. Oysa Türkiye açısından şöyle bir gerçek var. Trump'ın kontrol edemediği bir takım konular üzerinden, örneğin Halkbank konusu gibi yürüyen davalar var ve ne şekil alacağı henüz belli değil. Dolayısıyla aslına bakarsanız hani Trump karşıtı söyleme geçen, Amerika ile gerginlikten dolayı anti-Trump söyleme sahip özellikle AK Parti'ye yakın kesimler için bu belki sevindirici geliyor bu algıda oldukları için, ama esasında Türkiye'nin uzlaşabileceği belli başlı alanlarda demokratlar da iç siyaset adına baskı yapma adına Trump'ı engelleyici adımlar atacaktır diye ben düşünüyorum. Atabilir. Doğru. Dolayısıyla Türkiye için resim çok net değil. Temel konularda bir değişiklik beklemiyorum ben. Suriye'nin kuzeyi gibi zaten problem yaşanma olasılığı olan, nasıl bir Suriye, daha federal bir Suriye'ye Türkiye ne diyecek? Bunlar zaten mevcut şeylerdi. Demokratların resme girmesiyle bir takım komitelerde yeni isimler gelecektir. Doğru. Elbette. İstihbarat komitesinde, dış ilişkiler komitesinde, belki askeri komitelerde bir takım değişiklikler olacaktır ama bunun temel alanlarda Türkiye ile ilişkilerde resmi çok değiştireceğini düşünmüyorum. Ancak Trump'ın elinin daraldığı bazı alanlarda Türkiye'nin o kadar da Türkiye kamuoyunun pek de anlamadan vardığı yargılarla anti-Trump o kadar sevinebileceğini söylememek lazım.
Şimdiden konuşmak için biraz erken diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Yine görüşmek üzere. Çok güzel bir perspektif çizdi bize sevgili Serra Karaçam. Ara seçimler sonrası Washington'daki hava. Serra'nın son söylediği çok kritik, önemli. Çünkü mesela demokratların ağırlıkta olduğu bir Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ya da Senato, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü gibi konularda Türkiye'ye, AK Parti yönetimine ve Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz daha sert tutumlu olacaktır. Mesela bazı konular 24 Nisan gibi yeniden gündeme gelebilir. Buna hazırlıklı olmak lazım önümüzdeki dönemde. Yayınımıza devam ediyoruz. YouTube'dan da bizi izleyebilirsiniz. Adresi de Twitter'dan paylaştım. Belki açıp izlemeyi tercih edersiniz, bize katılırsınız. Beğenip beğenmediğiniz noktaları da lütfen bizimle paylaşın. Şimdi Serra'nın son bitirdiği noktada Suriye denkleminden bahsediyordu. Dünkü gelişmeyi biliyorsunuz. PKK'nın üst düzey 3 ismine Amerikan Dışişleri ödül koydu. Şimdi bu, Türkiye kendi ödülünü zaten koymuştu yıllardır Murat Karayılan ve Duran Kalkan gibi isimlere. Amerika'nın bunu koyması gerçekten bir ayrışmaya mı işaret ediyor. Yani PYD iyi çocuk, bunlar kötü çocuk, biz onları kontrol ediyoruz mu diyor Amerika. Bunları sabah da Sayın Ahmet Yavuz yorumlamış. Biz de soracağız ama Güneydoğu Anadolu bölgesinde enteresan bir dinamik var. Ben de hafta sonu Mardin'deydim. Sayın Umut Orhan da bölgeyi gezerek bir rapor hazırlıyor. Ve telefon attığımızda kendisi diyor ki öncelikle GAP'ta 9 ilde bulunan 1.2 milyon Suriyeli halkımız için bir miktar mağduriyet yaratıyor. Şimdi biz hep büyük şehirlerde bundan bahsediyorduk ama bölgede başka türlü bir mağduriyet yaratıyor. Suriyeli meselesine geleceğim ama Sayın Orhan isterseniz birazcık GAP projesi gibi dev ve iddialı bir proje neden gündemden düştü? Biraz bunu bize bir anlatır mısınız? Ve bu saatten sonra hani yine bir ekonomik darlıktayız ama bölgeye yapılabilecek neler var? Ne gördünüz sahada?
İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederiz efendim.
Şimdi tabii GAP 100 yılın projesi. Sadece Türkiye'nin değil aslında özellikle bölgenin dünya çapında bir proje. Aslında Türkiye'nin gurur duyması gereken çok önemli bir proje. Ve bu proje yaklaşık işte 40 yıldır yaklaşık yine 20'ye yakın 20'den fazla hükümet, ondan fazla başbakan bu projeyi yani onların gündeminde oldu ama tuttu. Hala tamamlanamadı. Fakat son 16 yıldır malumunuz olduğu gibi tek parti var, koalisyon yok. AKP ve onun başındaki AKP'nin genel başkanı Sayın Erdoğan'ın 16 yıldır iktidarda olduğu bir dönem yaşanıyor. Ve gelinen noktada da bu kadar önemli asrın projesi dediğimiz, yüzyılın projesi dediğimiz GAP maalesef büyük ihmallerle karşı karşıya. Tabii ben bunu söylerken yaklaşık 25 yıldır bu bölgede, yani GAP bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kalkınma, kadın istihdam, ters göç, oralarda teşvik politikaları, kümelenme politikaları, siz hatırlayacaksınız Washington'da evet. Görevliyken nitelikli sanayi bölgesi,
doğru.
Politikaları. Yani bu 25 yıldır ben de bu bölgede, bu bölgenin kalkınması ve Türkiye'nin insani, ekonomik, sosyal kalkınmada dengesizliklerin olmaması için ben de mücadele ediyorum. Ve bu GAP projesini insani, sosyal, ekonomik kalkınma projesi olarak görüyorum. İşin, aşın, barışın can suyu olarak görüyorum. Ama özellikle son 16 yıl diyelim, özellikle bunun Sayın Erdoğan 2008 ve 2012'de burayla ilgili önemli vaatler verdi. Birçok bakanıyla beraber bu bölgeye gitti. Ama o vaatlerin bugün hiçbirisi gerçekleşmedi. Neydi o vaatler GAP'la ilgili? Bir kere bu 2008, 2012 ve sonrasında da 2012 ve 2016'ya kadar tamamlanmasını hedefliyorlardı.
Doğru.
1.8 milyon hektar alanın sulanmasını, 3.8 milyon kişiye iş sağlanmasını hedefliyorlardı. Bugün 26.7 milyar lira kaynak aktarılacaktı. Ki bu bitirmesine neden olacaktı. Yani GAP projesinin tamamlanmasına. Fakat bu da yarısı ancak yatırıldı bu kaynağında ve hepimizin bildiği gibi GAP kendi kaderinde devam ediyor. Şimdi isterseniz şu anda bölgede Suriyeli sığınmacıların büyüyen soruna gelmeden evvel bu vaatler, yani 2008-2012 GAP eylem planında özellikle o zaman açılım da vardı. Yani bu PKK ile veya işte o bölgede bir açılım, AKP'nin yürüttüğü bir politika çerçevesinde. Yani oradan şunu görüyoruz ki bu bir söylenmiş. Yani bu aslında bir samimi bir söylem değilmiş ki bugün gerçekleşmedi.
Bu sizin raporunuzda bugün... bir cümle var. Sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim efendim. Açılımın sonucu fiyasko olunca GAP da giderek hükümetin gündeminden düştü ve popülist vaatler tutulmadı. Yani aslında 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık bir proje açılım meselesi yüzünden rafa kalkmış gibi mi oluyor? Böyle mi,
yani,
doğru mu?
Rafa kalkmasa da kendi kaderine terk edilmiş. Yani evet, bir de tabii Suriyeli sığınmacılar da buraya özellikle 3,5-4 milyonun da 1,4 milyon Suriyeli sığınmacı da burada bir daha yük almış. Yani daha fazla yük almış. Kendi yükünü zaten kendi taşıyabilecek durumda değildi.
Doğru.
Birkaç rakam vereyim bugünle ilgili isterseniz. Yani neden ihmal edildi diye söylüyoruz. Bir kere bu bölge, yani işte 9 il, Türkiye ortalamasının kişi başı milli gelirinin tam yarısı. Yani Türkiye'nin ortalama işte 10 bin dolar dersek, bu bölgenin kişi başı gelir, milli gelirdeki düşen payı kişi başı 5 bin dolar yarısı. Yine işsizlik oranı, yani zaten Türkiye'de büyük bir işsizlik, 6,5 milyon insanımız işsiz. Fakat bu bölgede bazı illerde 2,5 katı ama ortalamada 2 katı işsizliğimiz var bu bölgede 9 ilde. Türkiye ortalamasının tam 2 katı. Yani gelirde yarısı ama işsizlikte tam 2 katı. İnanılmaz bir göç alıyor Suriye'den dolayı. Sığınmacı 1,4 milyon. Ama inanılmaz bir de göç veriyor. Kendi vatandaşını büyük şehirlere göç ediyor. Yani insanlar kaçıyorlar bir anlamda. Ve bu genel olarak Suriye'den gelen sığınmacılar göç alan miktar 1,3'ü neredeyse GAP illerinde. Yani 1,4. Gelelim bu 1,8 milyar hektar arazinin sulanma işine, yani sulanmasının, sulama işlerinin tamamlanması konusuna. %45'i ancak açılabildi. Yarısından fazlası açılamadı. Eğer ki %100'ü açılmış olsaydı, hedeflerinde AKP'nin işte 2018'e kadar tamamlamak vardı ama bugün %45'i tamamladı dediğimiz şeyi tamamlayabilselerdi, bugün Türkiye'nin tarımsal üretiminin yaklaşık 2,5-3 katını daha fazla bir üretime sahip olacaktık. Yani şu anda işte ithal ediyoruz, Türkiye'ye net ithalatçı oluyoruz. Yani bu proje eğer tamamlansaydı Türkiye'nin dışarıdan bal almaya ihtiyacı olmayacaktı. Dediğim gibi bu hani sulama projeleri ihmal edildi. Dolayısıyla özellikle AKP döneminde de bölge, GAP bölgesi, bölge için bir insani, ekonomik, sosyal kalkınma projesinden çok Batı için bir enerji yatırımına dönüştü. Bu barajlar da tamamlanmadı. 22 barajdan ancak 19'u bitirildi. Mülkiyet eşitsizliği had safhada. Toprak reformu yapılmadı. Sıfır terördü. Yani ben OHAL öncesi, 2000 öncesinde de gidiyordum. Bölgede ciddi bir terör tehdidi vardı. Fakat 2000'den sonra biliyorsunuz OHAL kalktı bölgede ve terör de sıfır noktasına gelmişti. Bugün yani özellikle mesela bu sene bile Türkiye AKP döneminde 16 yılın en fazla 4. 5. terör yoğun olduğu il. Yani bir sürü yine bir sürü insanımız hayatını kaybediyor, canından oluyor maalesef. Doğru. Bu bölgelerde yani demin de siz de söylediniz, 14 kişiden birisi neredeyse Suriyeli. Ve bu GAP projesi 2008 fiyatlarıyla 40,2 milyar liraydı. AKP göreve geldiği zaman yani 2002 tarihlerinde 25,6 milyarlık yatırım yapılmıştı. Onun için zaten o günkü verilerle 26,7 milyarlık kaynak aktarılacağını söz verdiler. Aktarmadılar. Yaklaşık bunun 14,7 milyar yarısı aşağı yukarı yatırıldı. O da işsizlik sigorta fonundan. Yani işverenlerden toplanan, işsizlikle mücadele için toplanan işsizlik sigorta fonu buraya yatırıldı. O yatırımların çoğunu gördüm. Onlar işte ne yapmışlar? Mermer döşemişler mesela işte parklara, binalar var. Hani
biraz evet çiçeklendirme, bahçe işleri yapılmış. Ben yani de biraz en son
yandaş,
gördüm.
Yandaş müteahhitlere bir şey olmuş orada. Kaynak aktarımı olmuş açıkçası. Yani sonuçta orada sağlık sorunları var, eğitim sorunları var.
Doğru.
İşte üretim sorunları var. Yani oradaki temel sorunlar devam ediyor ama makyaj açısından makyaj yapılmasına sağlanmış. Ama işte üretim yok, istihdam yok. Yani GAP'ın gelmiş olduğu nokta bu. Neden hani ihanet nerede hissediyorum? Yani neden ihanet diyorum?
Evet.
Çünkü buradaki şimdi öyle bir noktaya gelmiş ki Suriye'den gelen sığınmacılar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben yani bir insan olarak da hümanist bir insanım. Siyasetçi olarak da sol görüşte olan bir siyasetçiyim. İnsan hayatı her şeyin üzerinde. Suriye'de yaşanan olaylara hakikaten büyük bir dram. Bu konuda gerçekten bu üzüntüyü, bu acıyı ben de yüreğimde hissediyorum. O insanları gördüğüm zaman benim de yüreğim burkuluyor. Hepsi acılı insanlar. Ailelerini kaybetmişler, yurt çocuklarını kaybetmişler, evlerini kaybetmişler. Yani hakikaten zor durumdalar, acılı durumdalar. Tabii ki onlara bizim kucak açmamız lazım. Ama burada iki şeyin altını çizmemiz lazım. Birincisi, Suriye politikası AKP'nin oradaki ateşi büyüttü. Oradaki yangını bir cehennem ateşine çevirdi. Halbuki komşu ilişkilerini daha farklı tutarak, daha barışçı tutarak bu ateş bu kadar büyümeyebilirdi. Bir kere AKP'nin burada böyle bir ihmali var. İkincisi, buradan yani şimdi şöyle söyleyelim. Önce yani iktidar partisi devletin, ülkenin kaynaklarını öncelikle kendi ülkesinin insanı için harcaması lazım. Yani ben bakıyorum şimdi, önce benim işsizim, önce benim yoksulum, önce benim açım. Yani 6,5 milyon bugün işsiz. 10 milyon insan asgari ücretle çay simit parasıyla bile geçinemeyecek durumda. Aldıkları asgari ücret bugün çay simit 3 öğün 5 kişilik ailenin geçimine yetmiyor. 16 milyon insanımız açlık sınırında. 5 milyon insanımız yoksulluk sınırında. 4 milyon vatandaşımız bu erken emekte yaşa takılmış durumda. Emekli olamıyorlar. Yani şimdi bu kadar sorun varken, işsizlikle ilgili bu kadar sorun varken, insanların sosyal devletin sosyal adaletiyle, sosyal güvenliğiyle, sosyal eşitlikle, sosyal vatandaşlıkla ilgili bu kadar sorun varken AKP'nin 3,5-4 milyon Suriyeli sığınmacıyı kayıtsız, kuyutsuz, kontrolsüz, açık kapı politikasıyla, açık kapı mülteci politikasıyla, kontrolsüz demin söylediğim gibi, içinden terör örgütü var mı belli değil, IŞİD var mı, El-Nusra var mı, El-Kaide var mı belli değil. Bunları Türkiye'ye içeri sokması ve bunları da kendi haline bırakması, başı boş bırakması gerçekten son derece sorumsuzca, son derece fütursuzca, son derece pervasızca bir karar ve bir siyaset anlayışı.
Peki yani, ben birkaç tane madde de var, onları da bahsetmek istiyorum. Mesela çok düşük maaşla çalıştıkları için bölgede işsizlik, yerel işsizlik artıyor. Bazı ahlaki meseleler, işte çok eşlilik vesaire gibi toplumsal dokuyu zora sokacak konular. Bunlar için efendim hani bir süredir pek çok isim, Sayın Ümit Özdağ da başta olmak üzere eleştirel yaklaşım getiriyor da bir bütünlüklü çözüm önerisi ya da bir makro plan vesaire bir şey, devletin yapması gereken nedir? Sadece de herhalde meclise veya AK Parti siyasetine bırakmamak lazım değil mi olayı?
Tabii yani bir kere şimdi bu Suriyeli sığınmacılara iktidar diyor ki 35 milyar dolar biz para verdik diyor. Şimdi bu paranın onda birini eğer bu bölgeye aktarılsaydı bir kere bu bölgede bir insani, sosyal, ekonomik kalkınma için bir imkan yaratılacaktı. Yani doğru olan şey eldeki kaynağın doğru bir şekilde kullanılması. Yani 35 milyar dolar Suriyeli sığınmacıya Türkiye'de bu kadar sorun varken kullanılmaması gerekir. Ondan sonra da bu bölgede yani bir şekilde şimdi öyle bir son 5 yılda 500 bin çocuk dünyaya geldiğinden bahsediliyor. Ben şahit oldum. Bir doktor yanıma geldi. Dedi ki bu hafta bir genç kadına doğum yaptırdım. Kadıncağız 24 yaşındaydı. 8. çocuğunu dünyaya getirmiş dedi. Yani bugün nüfusumuzun %5'i Suriyeli sığınmacılar. Belki 10 sene sonra veya 20 sene sonra nüfusumuzun %10'una ulaşacaklar. Yani bu sosyal olarak, kültürel olarak, hatta siyasi olarak, çünkü yani siyasi ne alaka demeyin, şu anda Kilis'te 90 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var, 130 bin Kilisli var. Ve Kilisler yerel ve genel seçimlerde kendilerini temsil edecek, kendilerinden bir aday belirlemeyi düşünüyorlar, parti kurmayı düşünüyorlar, örgütlenmeyi düşünüyorlar. Şimdi bu kaçınılmaz tabii. Onları bunun için suçlayamayız. Yani siz onları bu şekilde, bu kadar kontrolsüz, bu kadar plansız bir şekilde Türkiye'ye sokarsanız bu içeride birçok çatışmaya, birçok ayrışmaya da meydan vermiş olursunuz. Bir örnek vereceğim müsaade ederseniz. Avrupa Birliği 28 ülke var. Toplam 510 milyon nüfusları var. Türkiye'nin de yaklaşık 3 katı milli gelire sahipler kişi başı. Türkiye 82 milyon ve 1/3 milli gelire sahip. Koskoca 28 ülkeli Avrupa, 510 milyonlu Avrupa bugüne kadar ancak 860 bin Suriyeli sığınmacıyı kabul etmiş. Şimdi burada adama sormazlar mı? Yani Türkiye, senin etin ne, budun ne? Kime soruyorsun? Ve 3,5-4 milyon insanı bu ülkenin içerisine nasıl alıyorsun? Bunlar nasıl barınacak? Bunlara nasıl istihdam yaratılacak? Bunlar nasıl entegre olacaklar? Topluma nasıl bunlar entegrasyon sağlayacaklar? Bunların eğitimleri, bunların sağlıkları ve bunlara eğer mesela eğitimde, sağlıkta ayrıcalık tanınıyor. Veya ne bileyim işte Urfa'da gördüm. Şehir hastanesi, merkezdeki daha doğrusu merkezdeki hastaneyi Suriye'ye tahsis etmişler. Türk vatandaşların için 10 kilometre dışarıda bir hastane tahsis etmişler. Bu bile sorun oluyor. Çünkü Türk vatandaşı haklı olarak diyor ki arkadaş ben şehir merkezinden 10 kilometre yürüyerek acil bir durumda nasıl gideceğim hastaneye diyor. Şimdi bütün bunları aslında öngörmesi lazımdı. Yani şu aşamada da ya işte biz bunları alıyoruz, kucak açıyoruz. Yani bunlar aslında lafla peynir gemisi yürümüyor. Problem çok büyük. Problem büyüyerek devam ediyor. Ve bu problem bir bomba, yani bir her an patlamaya hazır bir bomba noktasına gelmiş. Alarm veriyor. Bunu görmesi lazım ve bununla ilgili bu sadece hatta parlamentoda diğer partilerin de fikrini alması lazım bu konuda ve sonuç itibariyle bana hani ne olması gerekir diye sorarsanız bu insanların bir kere Türkiye bölgede barışın sağlanması için azami gayret göstermeli ve Türkiye'ye gelen işte sadece Suriye'den değil, Irak'tan var, Afganistan'dan var, Somali'den var. Bu sığınmacıları da kendi ülkelerinde, kendi topraklarında yaşamaya teşvik edecek politikalar geliştirmesi lazım. Çünkü şu aşamada yani bizim kendi iç sorunlarımız zaten kendimize yetiyor. Dolayısıyla şu da beni çok üzüyor. Yazın değil, kışın bile bu Suriye'den gelen bu hakikaten zavallı insanlar, bu kadersiz insanlar işte botlara biniyorlar, kayıklara biniyorlar ve Türkiye'den bir anlamda Avrupa'ya kaçmak için Ege Denizi'nde hayatlarını kaybediyorlar. Birçok öyle genç kadın, birçok çocuk. Bu da bir insanın hakikaten içini burkuyor. Yani biz onlara burada aslında bakamıyoruz. Siyaseten iktidar partisi bunu uluslararası ilişkide, uluslararası dış politikada bir koz olarak kullanıyor. Yani işte yardım alıyor veya bazı pazarlık masalarına oturuyor. İşine gelmediği zaman açarız kapıyı göndeririz diyor. Yani bu da çok kötü bir şey. Yanlış. Yani ben geçmişte Sosyalist Enternasyonel'den biliyorsunuz ben Şubat ayı itibariyle bu Afrin operasyonunda Mehmetçi'ye karşı bir korsan bildiri hazırladılar. Bana da sormadılar. Benim görüşümü de almadılar. Ben istifa etmiştim. Ama biz Sosyalist Enternasyonel'de geçtiğimiz dönemlerde hükümetin bu açarız göndeririz. İşte şu kadar para vermezseniz şöyle yaparız. Bu tür yani çirkin siyasete pazarlık yakışmayan, insan hayatına yakışmayan bu pazarlık uslubu da aslında bütün dünyada bunu görüyor. Bütün dünyanın da göz önünde bu cereyan ediyor. Bu Türkiye'ye maalesef yakışmıyor.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Umut Orhan. Umut Orhan'ın raporu, tespitleri önemli. Bölgede biz tabii İstanbul'da büyük şehirlerde daha çok konuşuyoruz Suriyeli göçmenlerin durumunu vesaire ama bölgede mesele birazcık daha hakikaten istihdam, gençlerin iş bulabilmesi, oradaki sosyal hayat, mesela gece sokağa çıkamamaktan bahsediliyor Sayın Umut Orhan'ın raporunda. İnternet sitelerinde de detaylı biçimde yer alıyor. Türkiye'nin buna çok dikkatlice bir politika üretmesi gerekecek. Çünkü gerçekten kilise örneği çarpıcı. Orada artık Türk nüfustan fazla Suriye vatandaşı var. Bugün mutlular, beraber yaşıyor olabilirler ama 5 sene 10 sene sonra biz burada bir plebisit istiyoruz diyebilirler mi? Tıpkı Hatay'ın bize katılması gibi günün birinde Suriyeliler de biz de başka bir ülkeye katılmak istiyoruz diyebilirler mi? Bu şimdiden ortaya atılmış bir tehdit, komplo teorisi vesaire değil. Ortada çok ciddi bir soru ve güvenlik birimlerinin de konuştuğu bir soru. Şimdi minicik bir şöyle şey yapalım, soluk alalım. Ondan sonra internet meraklılarını heyecanlandıran ama detayını tam da bilemediğimiz adil kullanım kotası nedir, ne işe yarar? Serhat Ayan'a soralım. Ben Ahu Özyurt. Fotoğrafın tamamını sizlere vermeye gayret edeceğiz. Bugün sıcağı sıcağına hakikaten hem siyaset çok yoğun hem ekonomi cephesinde önemli gelişmeler var. Sıcak gelişme Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşüyor. McKinsey meselesi birazcık daha gündemimizde kalacak gibi. Belki kendi başından bu yana duyduğumuz en gerçekçi tespitler meclis kürsüsünden. Biraz sanat, bu hafta enteresan gelişmeler.
Ahu Özgürt'le fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizi artık YouTube'dan da izleyin. Çok az izleyicimiz var ama belki yarından sonra artar. Daha çok duyururuz. Çünkü sevgili Gülay Edekçi yarın bizimle birlikte olacak. CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı, adayı. Çok aday var doğal olarak CHP'de ve de Beşiktaş'ta. Ama önemli şeyler konuşacağız. Ve yerel seçimler yaklaştıkça da burada adayları sık sık ağırlamaya gayret edeceğiz. Heyecanlı bir seçim sürecine giriyoruz. Söyleyelim dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Bizi takipte kalın hem de YouTube'dan takip edin ki sizin sorularınız varsa burada ayrıca sevgili Gülay Yedekçi'ye yarın ve diğer adaylara da ilerlediğimiz günlerde iletebilelim. Şimdi adil kullanım kotası ile ilgili Sayın Bakan Cahit Tuğra'nın bir açıklaması var. Adil kullanım kotası kalkıyor ne demek? Yani istediğimiz gibi internet kullanabileceğiz mi, kullanamayacağız mı? İyi mi işaret, kötüye mi işaret? Sevgili editörümüz, teknoloji konularında her şeyi bilen adam Serhat Ayan. Telefon attığımızda Serhat, merhaba.
Merhabalar Asıl.
Vallahi şimdi biz bunun işin içinden çıkamıyoruz. Yani sabah akşam internette hani artık kotanız doldu, yavaşlatıyoruz, mesajları almayacağız mı? Ne olacak bu adil kullanım kotası meselesi nedir?
Vallahi şöyle hızlıca özetlemeye çalışayım ben sana. Adil kullanım kotası dediğimiz şey şu aslında. Biz mesela pizzacıya gidiyoruz. Pizzacının kapısında şey yazıyor. Yiyebildiğin kadar 50 lira kadar çık yazıyor.
Tamam.
Ondan sonra biz başlıyoruz yemeğe. Birinci pizzanın sonunda onlar gelip bize diyorlar ki yalnız sen çok pizza yiyormuşsun. Böyle olmaz. Sen artık daha yeme diyorlar. Biz sana daha getirmiyoruz diyorlar. Ya olur mu diyorsunuz? Yiyebildiğin kadar ye dediniz. İşte adil kullanım kotası da bu. Diyorlar ki size limitsiz bir internet veriyoruz biz size. Bu limitsiz interneti istediğin kadar kullan. Fakat diyor ki 50 GB'ı geçersen o adil olmaz. Kötü bir şey olur. O yüzden de ben senin hızını düşürüyorum diyor mesela. Şimdi eskiden bu konuda sorunumuz yoktu. Neden? Çünkü eskiden internetimiz çok yavaştı. Zaten çok fazla data çekemiyorduk. Ama artık internetimiz hızlandı. Abandığımız zaman gerçekten de servis sağlayıcıların canını yakıyoruz. Şimdi kalkıyor dediği şey aslında halkta uyandırdığı izlenim şu. Kota kalkıyor. Artık hiç kota falan düşünmeyeceğiz. İstediğimiz kadar film seyredeceğiz. Oh ne güzel. İzlenim evet. Uyandırılır ama öyle değil aslında.
Nasıl?
Sadece adil kullanım kotası dediğimiz o kandırmaca işi kaldırıyorlar. Yani limitsizsiniz ama adil kullanım kullanacaksınız, adil kullanım yapacaksınız dediğindeki o adil kullanımı kaldırıyorlar. Aslında bizim için daha kötü oluyor bu. Şu bakımdan daha kötü oluyor. Mesela eskiden biz 100 GB kotamız varken 100 GB'da kullanıyorduk. Bitince de 3 megabite, 5 megabite düşüyorduk. Yavaşla ama yine kullanmaya devam ediyorduk. Şimdi şirketler kotalı internet yapacaklar bize. Adil kotasız fakat gerçek kotalı internet yapacaklar. Diyecekler ki sana bana 50 lira ver, sana 50 GB kota veriyorum. Tamam diyeceksiniz. 50 GB bitince hadi geçmiş olsun. Artık sana internet yok diyecekler.
Bu cep yani telefonlarında cep telefonlarında kullandığımız paketler gibi çok da
farklı. Aynen öyle. Harika bir benzetme. Gerçekten de tam olarak cep telefonunda kullandığımız sistem neyse artık karasal internette de o sistemi kullanmaya başlıyoruz.
İyi işaret değil yani öyle mi?
İyi, kesinlikle iyi işaret değil. Yani bakanın buradaki yaptığı açıklamalar aslında kelime oyunu gibi geliyor bana. Çünkü adil kullanım kotasını kaldırırız deyince iyi bir izlenim uyanıyor gerçekten herkesin kafasında ama gerçekten de öyle bir şey yok. Ha, bu arada kotanın kaldırılması ya da kaldırılmaması da şöyle bir negatif bir şey var orada. Ha. Mesela ben diyelim ki sadece maillere bakıyorum. Biraz da Facebook'a giriyorum evde. Onun için bana 50 GB yetiyor.
Tamam.
Allah'a bir şükür diyorum. Az para veriyorum onu kullanıyorum. Ama herkesten adil kotayı kaldırırsa o zaman herkes böyle deli gibi indiren insanlarla ben aynı parayı vermeye başlarsam o zaman bana haksızlık olmuş oluyor doğal olarak. O yüzden de aslında kotanın kalkmaması gerekiyor izlenimi de var bir yandan da baktığımızda. Ama şu anda kalkan şey kota değil. Adil kullanım kotası kelimesi kalkıyor.
Kotanın kendisi duruyor. Hem de daha
ağır. Kendisi aslanlar gibi duruyor. Hatta dediğim gibi bizim kazanılmış haklarımız var şu anda. İnternet hızımızın kotamız bitince yavaşlatılması söz konusu. O yavaşlatılmayı ortadan kaldırıyorlar. Biz bundan sonra yapacağımız her ekstra internete giriş için ekstra para vermek zorunda kalacağız. Ya da bize ekstra charge edecek.
Ha şimdi satır aralarında Sayın Cahit Turan şöyle bir şey söylüyor. Elektronik haberleşmede, internette, iletişimde her gün büyük gelişme var. Bunlara hizmet vermek için altyapımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu. Ben bunu satır arasından, ya bizim aslında sizden daha çok para almaya ihtiyacımız var ki yatırım yapalım, İşte bandı genişletelim vesaire izlenimi aldım. Yani şimdi burada çok konuştuk.
Kesinlikle öyle.
Doğru mu?
Kesinlikle. Yani çok doğru.
Biz yani burada çok konuşuyoruz.
Harika bir noktaya parmak bastınız. Direkt söyleyebilirim sana.
Hani burada seninle çok konuşuyoruz. Stüdyoda haber merkezindeyken çok konuşuyoruz. Evet. Şimdi bütün mesela görsel medya direkt artık dijitale kayıyor. Filmler, diziler hepsi dijitale gidiyor. Ve evet, bunları bir süre sonra artık biz izleyemiyor mu olacağız, yoksa çok para mı ödüyor olacağız?
Şimdi öyle bir şey var ki Türkiye'de adil kullanım, ortalama kullanım kotası 30 GB ile 50 GB arasında değişiyor. Ama BTK'nın raporlarına baktığımızda Türkiye'de ortalama internet kullanımı 90 GB. Yani biz her halükarda aslında bize sunulan şeyin 40 GB üstünde kullanıyoruz interneti.
Doğru.
Yani bu da sizin çok güzel işaret ettiğin yere geliyor. Sen diyorsun ki evet ya, herkes film seyrediyor. Evet, herkes bir şeyler izliyor internetten ve interneti kullanıyoruz artık. Gerçek anlamda kullanıyoruz. Fakat şu anda bize diyorlar ki tamam, sen belli kotalar dahilinde kullan. Çünkü şirketler bu para yazıyor bu. Zaten altyapımız bunu kaldırır nitelikte değil. Gerçekten de değil. Çünkü internet sevgi gibi paylaştıkça çoğalan bir şey değil. Ne kadar çok kullanırsak o kadar azalıyor yani. Bu kadar net.
Daralıyor.
Hızımız düşüyor. Eş saatlerde bağlandığımız zaman hızımız düşüyor. Mesela şu anda gece saat 2 ile sabah 8 arasında kullandığımız internet kotaya yazmıyordu. Ama bundan sonra yazacak. Şirketler daha özel bir şey yapmadığı sürece. Yani elimizden bayağı kazanılmış haklarımız gidiyor. Ama insanlar bunu bir bayram havasında sunuyorlar bize. Yaşasın, ne kadar güzel, dünyamız aydınlanıyor falan diye sunuyorlar bize.
Kota kartı.
Bu benim canımı yakıyor biraz.
Peki bu işin sonu, mesela biz geçtiğimiz aylarda bir üst düzey Çinli telekom üreticisiyle konuştuğumuzda işte 5G için 2019'un baharı, sonbaharı vesaire deniyordu. Türkiye'nin altyapısı için daha buna herhalde biraz var ama bizde şimdi ihtiyaç olan ne? Bandı genişletmek mi?
Altyapı olarak gayet iyiyiz. Yani telekomünikasyon altyapısı, daha doğrusu GSM altyapısı olarak, mobil altyapı olarak gayet iyiyiz. Bizim şu anda yaptığımız her şey yetiyor. Neden? Çünkü biz 10 GB maksimum kullanmaya alışmışız. Bizim cep telefonundaki ortalama kullanımımız 7 GB, 8 GB. Mesela annem bana diyor ki ben artık şey kullanmak istiyorum. Evde de telefon kullanayım, hiç onun ötekini kullanmayayım diyor. Ama telefondan az kullandığımızın farkında değil mesela. Evde ne kadar çok dizi seyrettiğimizin farkında değil. Bu yüzden de evden yaptığımız internet görüşmeleri ya da evden yaptığımız internet kullanımı gerçekten de biraz daha pahalı bir şeye geliyor. Çünkü o her kullandığımız, seyrettiğimiz film aslında yurt dışına verdiğimiz bir para anlamına geliyor.
Doğru.
Bu yüzden de altyapıyı değiştirmekten aslında bunu sağlayamayız. Bizim daha derli toplu yurt dışından anlaşmalar yapıp internetin baronları dediğimiz, interneti üstünde dolaştıran şirketlerinle daha iyi anlaşmalar yapabiliyor olmamız lazım. Onu da inşallah zaman gösterecek bize.
Peki onlar kim mesela, o internet baronları, ve bizim altyapımız sonuçta Türk Telekom'dan çıkmıyor mu? Bütün şeyler, hatlar,
evet, Türk Telekom'dan çıkıyoruz biz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz www.cnn.com yazdığımızda buradan biz yola çıkıyoruz. Türk Telekom'un üstünden geçiyoruz. Sonra yurt dışında okyanusların altından geçmeye, Avrupa'dan dolaşmaya, havadan dolaşmaya falan ve CNN.com'a kadar gidinceye kadar bir yoldan geçiyoruz. O yolun sahipleri internetin baronları dediğim insanlar. Ve biz her megabitimizde, her kilobitimizde, her film seyrettiğimizde onların bir şekilde üstünden geçmek zorunda kalıyoruz. Eğer şöyle bir şey olsaydı, Türkiye'de bizim veri merkezlerimiz açılmış olsaydı, Türkiye'de Google, Facebook, Twitter falan burada veri merkezlerini barındırıyor olsaydı, biz yurt dışına gitmek zorunda kalmazdık ve yurt dışına daha az para verirdik. Bunu da bir yandan yapmaya çalışıyoruz ama ona daha çok yolumuz var. Çünkü insanlar Türkiye'ye yatırım için bu anlamda güvenmiyorlar.
Wikipedia hala kapalı, onu da hatırlatmış
mesela,
olalım.
Evet. Yani çünkü mesela burada bir data istedi devletten, diyelim ki Facebook'tan bir data istedi. Facebook'un burada bir müdürü var. Eğer vermezse kanunen hapse girmesi lazım. Facebook'ta böyle bir şey için buraya yatırım yapmıyor açıkçası. Yapmadım. Hani yapacak olsa da yapmıyor.
E-ticarette de hala beklenen şeyler, büyük aşamalar, işte Amazon açılıyor vesaire ama istendiği gibi
ya
de.
Güzel şeyler olma ihtimali var oralarda ama dediğin gibi yani ilk önce bizim kafalarda bazı şeyleri düzeltiyor olmamız lazım. Bakın, yaşasın adil kullanım kotası kalkıyor diye insanları sevindirmeye çalışmamamız lazım. Çünkü yeni nesil gerçekten her şeyin farkında. Hiç ben kandıramıyorum mesela, oğlumu kandıramıyorum yani. Eminim ki bütün insanlar da çocuklarını falan kandırmakta zorlanıyorlardı. Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma diye. Her şeyi biliyorlar, okuyorlar çünkü.
Doğru. Ve bizden daha hızlı fark ediyorlar değişiklikleri de.
Sevinerek ve üzülerek söylüyorum. Evet.
Doğru. Serhat, son olarak bir şey soracağım. Yani epeydir arayı açmıştık. Dijital dünyada en son dedikodular, en yeni projeler, diziler ne oluyor? Bir iki cümleyle paylaşmak ister misin?
Tabii ki. Ya dijital dünyanın şu anda gidişatı şu yönde. Yeni telefonlar vesaireler aslında hepsi 5G'yi bekliyor. 5G şimdi bir efsane şeklinde gidiyor ve herkes 2019 ve 2020'ye hazırlanıyor. Senin de demin çok güzel işaret ettiğin gibi Türkiye'ye falan da geldiler. Geçen hafta işte bazı GSM operatörlerimizle işte toplantılar yaptılar. Burada deneyler yaptılar. 3 gigabit falan hızlara çıktılar. Onları bunları yaptılar. Her şey çok güzel. Fakat Türkiye'de biz bunun hala altyapısını kanuni olarak hazırlamakta zorlanıyoruz. Yani mesela biz burada 5G frekansları için yeniden bir şey yapacak mıyız? Açık arttırma yapacak mıyız mesela şirketlerin arasında? Evet. Burası biraz muamma. Geçen 3G'yi alırken mesela 3G açık arttırmasında tamam ya bunlarla 4G'ye de girersiniz size demişlerdi. 4G'de bir daha yaptılar. 4G'de yaparken tamam ya bundan 5G'ye de girersiniz dediler ama muhtemelen 5G'de bir daha olacak. Evet. Şimdi şirketler önlerini göremiyorlar ve mesela biz hep 10 sene geriden geldiğimiz için mesela biz 4G çıkarken 3G'yi yeni Türkiye'ye getirdik. Tabii. O yüzden de 3G'nin tam yatırımını çıkartamadan 4G'yi o hızla geçemedik. Şimdi 4G'yi de daha yeni almış sayılırız. 5G'ye bir anda geçemeyeceğiz çünkü 4G'nin daha yatırımı kendini kurtarmadı. Hani bu kapsamda nasıl yaparız bilmiyorum. Yani bu bizim böyle patlayarak gidiyor sürekli. Yatırımları çıkartmadan zorlayarak gidiyoruz hepsinde.
Halbuki talep de olabildiğince artıyor gördüğümüz kadarıyla.
Talep kesinlikle var ve bunu doğuruyor maalesef. Mesela biz 5G'yi burada kullanmıyor olduğumuz için Türkiye'deki mühendisler 5G üstünde bir şey geliştirirken ortak açık bir laboratuvar ortamında çalışamıyorlar. Mesela Turkcell, Türk Telekom, Vodafone burada 5G üzerinde insanlara hizmet verirken bir ürün geliştirmesi başka. Test ortamında, laboratuvarda geliştirmesi evet. başka. O yüzden de Avrupa'nın, dünyanın, Kuzey Avrupa'nın özellikle gerisinde kalıyoruz. Bunu umarım görüyorlardır.
Çok teşekkür ediyoruz. Adil kullanım kotası. Ağzına sağlık Serhat Ayhan. Adil kullanım kotası kalkıyorsa iyi bir şey olmuyor diyor sevgili Serhat Ayhan. Kota duruyor, adil kullanım kısmı kalkıyor sadece diyor. Hatta daha da maliyetli hale gelebilir diyor. Bugünlük bu kadar diyelim. Fotoğrafın tamamını parça parça birleştirmeye çalıştık. Yarın dediğimiz gibi sevgili Gülay Yedekçi bu stüdyoda olacak. Bizi YouTube'dan da izleyin lütfen. Hem dinleyin hem izleyin. Yoldaysanız da telefonlarınızdan izleyin. Vallahi kotanızı aşmayız. Veda ederken Chelsea Hotel dinliyoruz. Leonard Cohen ve Lana Del Rey söylüyor. Sevgili Leonard Cohen'in ölümünün ikinci yıl dönümünde. Görüşmek üzere. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. But you got away, didn't you, baby? You just turned your back on. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. Yeah, I need you. I don't need you. And all of that driving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you.
I don't need you. And all of that driving around.
I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin.
I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all. I don't even think of you that often.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM.